Ayrım 48, sayfa 468. Eğitmenlerin verimi. 3238 sayılı yasaya göre yetiştirilen ve o yasa hükümlerine göre çalışan, Türkiye'de çalışma ve yaşama koşulları en ağır yerlerde görev yapan bu meslektaşlar, köyü canlandırma üyesi olarak devrimci hizmetler vermişlerdir. Onların köye nasıl faydalı olduklarını, köyden uzakta oturup konuşan okur yazarlar kestiremezler. Gerçeği olduğu gibi göstermek için şu noktaları belirtmeyi gerekli görüyorum. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 513. Sonra eğitmenlerin verimiyle ilgili saptamalarını açıklıyor. 1936 yılında açılmış olan eğitmen kursları köy enstitülerine bağlı olarak sürmüş, 1946-1947 öğretim yılına kadar 8675 eğitmen yetiştirilmiş. Küçük köylerde 3 sınıflı 7090 eğitmenli okul açılmıştı. Bu süre içinde eğitmenler 211.512 öğrenci yetiştirip onlara iyi derecede okuma yazma ve çeşitli beceriler kazandırdılar. Oysa 1933-1934 yıllarında tüm köy okullarının öğrenci sayısı 313.169'du. Eğitmenlerin köyde eğitimde yaptığı niceliksel gelişme bile ilk öğretim davasına büyük bir katkıydı. Onların başarısı karşısında İnönü anlamlı bir değerlendirme yaparak, şimdilik köylere 500 mumluk ampuller veremediğimize göre küçük köylere 3 sınıflı eğitmenli okullar açılması büyük bir gereksinimi karşıladı demişti. Eğitmenlerin başarısı enstitü sisteminin köylerdeki ilk ışıkları olmuştu. O yıllarda kısa sürede sınırlı ama gerekli bilgi ve becerilerle yetiştirilen bu elemanları küçümseyenler oldu. Oysa onlar köylerde yapacakları işe göre donatılmış olarak gönderildiler. Oraya gidince de kurslarının öğretmenleri olan gezici öğretmen, gezici baş öğretmen ve müfettişlerce iş başında denetlendiler, yetiştirildiler. Rehberlik gördüler. Enstitü çıkışlı öğretmenlere olduğu gibi onlara da ekip biçmek için toprak, araç gereç, tohum ve fidan verildi. Kendileri temelde çiftçi olan eğitmenler kursta öğrendikleri yeni yöntemlerle yeni işler ve ürünler üreterek köylüye örnek oldular. Kurdukları fidanlıklar, yaptıkları aşılar, korular, bağlar dilden dile dolaştı. Yalnız okul çağı çocuklarına değil, köydeki yetişkinlere de okuma yazma öğrettiler. Gittikleri köylerde kısa sürede gerçekten birer küçük ampul görevi yaptılar. 3 sınıflı eğitmenli okulları bitirenlerden yetenekli olanlar enstitü uygulama okuluna alınarak öğretmen oldular. Bu bölümü de yatılı bölge okullarında ilk öğrenimlerini tamamlayıp 3 yıllık bölüme geçerek 8 yıllık bir eğitimle mesleksel donanım kazanıyordu. Ya da yakındaki başka köy okuluna giderek 5 yılını tamamlayanlar oluyordu. Eğitmenler köylere giderken kent özlemi içinde değillerdi. Ömürlerini kendi yörelerinde geçireceklerini bilerek koşuyorlardı göreve. İlköğretim Genel Müdürlüğü adına uygulanan bir anket, eğitmenlerin verimini ölçmek için güvenilir sonuçlar vermişti. 3 yıllık eğitmenli okulları bitirerek enstitü uygulama okullarına alınan 35 ilin 210 köyünden 500 öğrenciye verilen ankette şu soru soruluyor: eğitmeniniz size neler öğretti, nasıl öğretti? Yanıtların hemen hepsinde eğitmenleri değerlendirmede müfettişlerin bile kolay saptayamayacağı noktalara parmak basılıyor, böylece onların çalışmaları 500 seçkin öğrencinin tanıklığıyla ölçülmüş oluyordu. Anket yanıtlarının birbirinden ilginç 20 kadarı Canlandırılacak Köy kitabının ikinci basımında 1947 yer alıyor. Bunlardan biri özetle şöyle: 41 kadar öğrenci derse başladık. Eğitmenimiz bize okuma yazmanın iyiliğini anlattı. Olmayanlara defter kalem verdi. Kim iyi okursa onu yüksek okullara göndereceğim dedi. Bizde okumaya istek uyandırdı. Birbirimizle yarışırdık. Erkenden okula koşmamızdan, devamımızdan memnundu. Öğrencinin anaya babaya, büyüğüne küçüğüne nasıl davranacağını, sevgi saygı göstereceğini anlatırdı. Önce okuma yazmayı öğretti. Çöplerden destelerle saymayı, toplama ve çıkarmayı öğretti. İkinci yıl küçük harflerle okuma yazmayı, tüm sayıları çarpma bölmeyi öğrendik. Tarım çalışmalarında fide ekimi ve yetiştirilmesini öğretti. Köyün ortak malları ve bunların işlenmesi, korunması hakkında bilgiler verdi. Son yıl çeşitli yazıyı okuyup yazmayı çok iyi öğrendik. 4 işlemle problem çözmeyi, ondalık sayıların hesaplanmasını, geometride tarlaları iple ölçmeyi, kare, dikdörtgen, üçgen ve daire gibi şekillerin alan ölçülerini, dekarın ne olduğunu, bir dönüme ne kadar tahıl ekildiğini öğretti. Yurttaşlık bilgisinde muhtar seçimi, köy yönetimi, mebus seçimi, devletin ve vatandaşın görevini anlattı. Köyümüzden geçen suyun kenarını temizledik. Oralara kavak, söğüt dikerek su birikintilerini kuruttuk. Eğitmenimiz köylüleri uyararak gübrelikleri, hela çukurlarını kapattırdı. Köyde temizlik yaptık, hastalıklara karşı korunduk. Eğitmenimiz köylümüzce çok sevildi. Köy delikanlılarına gece dersleri vererek köylüye ve vatana büyük iyilik yaptı. Eğitim öğretimi köylere ilk sokan eğitmenlerdir. Bu kadar iyi olan eğitmenlere devletin önem vermesini isteriz. Sayfa 516. Yanıtlar arasında daha da ilginç olanlar çok var. Tonguç bu 500 yanıt sonucunda ortaya çıkan verilere göre eğitmenli okulların ve eğitmenlerin verimini şöyle sıralıyor. Eğitmenli okullarda öğrencilerin el yazıları öğretim programında istenen yazı tekniğine uygundu. Bu yazıların %65'i okunaklı ve güzeldi. Eğitmenlerin çoğu kurslarda kendilerine gösterilen öğretim yöntemlerini başarıyla uygulamışlar, derslerini ellerine verilen kılavuza uygun olarak yapmışlardı. Başarılı eğitmen sayısı %60'ın altına düşmemişti. Köyde yeni okulu açarken gerekli araç gereçleri sağlayarak, okulu işletmek için kendi evlerinden soba ve benzeri eşya getirerek, birçok aracı ve tesisi kendileri yaparak ya da evlerinin bir köşesine okul için ayırarak işe başlamışlardır. Öğrenci devamına önem vererek kız ve erkeklerin okula gelmesini, ana babanın bu yönde bilinçlenmesini sağlamışlardır. Onların çalıştıkları okullarda kız öğrencilerin sayısı erkeklere yakındı, eşitti. Eğitmenli okulların çoğunda okul bahçesi ağaçlandırılmış, sebze ve meyve gibi yiyecekler yetiştirilmişti. Bahçeleri işlenmeyen eğitmenli okul pek azdı. Çoğu eğitmen kendi köyünde ya da komşu köyde çalıştığı için başka yere atanma istekleri çok az olmuştur. Böylece okula kavuşan köyde eğitmensizlik nedeniyle okul kapanmamıştır. İkinci askerlik görevine giden eğitmenin işini de nöbetle yaparak komşu köy okulunu başıboş koymadılar. Hemen hepsi evli ve çocuklu olduğundan öğrencilerine karşı anlayışlı davranmışlar, huylarını bildikleri köylüleriyle kolay uyum sağlamışlardı. Disiplin kurullarına düşecek kadar suç işleyen eğitmen yok denecek kadar azdı. Onların çalıştığı köylere ya da yakın köye enstitü çıkışlı öğretmen vermeye sıra gelince, okul yeri sağlamak, okul yaptırmak gibi işler onların yardımıyla daha kolay yürütülmüş, bu işler için ortam hazırlamışlardır. Eğitmenlerin çoğu da öğretmenler gibi bulundukları köylerde akşam kursları açarak köylülere okuma yazma ve benzeri beceriler öğretmişler, köy odalarında toplanan halka kitap gazete okuyarak, okutarak onların gelişmesine ön ayak olmuşlardı. Sayfa 529. Eğitmenlerin verimini yansıtan ilginç örnekler vardı. Bunlardan kimilerinin o dönemde yazılıp anlatıldığı biliniyor. Benim tanık olduğum bir örnek de çok ilginçti. Öğrenci olarak Aksu Köy Enstitüsü'ne gittiğim 1940 yazında Gazi Paşa'nın Bilhos köyünden Hasan Uysal eğitmen kursundaydı. Karatepe'den yayla komşumuzdu. Onları kendi köylülerim kadar tanırdım. Bilhos köylülerinin tümü Ş harfini S olarak söylerdi. Askere gidip gelenlerde bile küçük bir değişiklik olmazdı. Küçüklüğümüzde bize bunun köyün suyundan ileri geldiği, değişmeyeceği söylenirdi. Okulu okumuşu, camisi olmayan bir dağ köyüydü, Bilhos. Uysalı, çalışkanlığı filan olmayan genç bir köy sakini olarak bilirdim. Ben enstitüye gittiğimde onların kursu açılalı 3-4 ay olmuştu. Yayla komşumuzun Ş harflerini yerli yerinde söyleyerek konuştuğunu görünce şaşırdım. Kendine çeki düzen de vermişti. Öteki eğitmen adaylarıyla birlikte dersten derse, işten işe koşuyordu. Onların öğretmeni, eski Alanya baş öğretmeni Hakkı Uğur, Gazi Paşalı öğrencilere anlatıyordu. ''Bu kurs sizin Bilhos köylüsünün dilini bile değiştirdi. Görüyorsunuz Hasan Uysal'ı.'' diyordu. 2-3 yıl sonra Bilhos yaylasına Karatepe'ye gittiğimde ikinci bir şaşkınlık geçirdim. Eğitmenin okuluna giden tüm çocuklar, kızlı erkekli gençler artık Ş sesini doğru çıkarıyorlar ve konuşuyorlardı. Üstelik hepsi okur yazar olmuş, davranışları, bakışları değişmişti. Kaldı ki Hasan Çakır eğitmenlerin en iyisi değildi. Sonraki yıllarda Bilhos köyünün çevreye açılmasında ve benzeri yeniliklerde bu ilk uyanışın etkileri hep sürdü. Yeni köy öğretmenleri ve okulları. Köy işten kaçan, nefret eden, edilgen öğretmen değil, işi seven, ona sarılan, iş yoluyla yurdu şenlendirecek canlı, hareketli öğretmenler ister. Yeni öğretmenler çocukları iş içinde yoğura yoğura, bireyleri mutluluk denizinde yüzen bir vatan yaratmalıdırlar. Yurt yoksul insanların değil, varsıl ve mutlu insanların yurdu haline gelmeli. Her yanından neşe, sağlık ve mutluluk fışkırmalıdır. Bu ülkeye yaklaşmanın temel koşullarından biri, köye iş yapmasını bilen öğretmeni ve iş araçlarını sokmaktır. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 616. Köy öğretmenlerine de şunları yazıyor. Çalışma sırası şimdi size geldi. Her biriniz ıssız bir köye dalarak oradaki geri yaşam koşullarını düzeltmeye, yüzyıllardır okul yüzü görmeyen köylerin çocuklarını eğitmeye başlayacaksınız. En ıssız, en durgun yerlere hareket, canlılık, neşe sokacaksınız. Dünyadan tüm ümitlerini kesen bir softanın peşine takılmak yüzünden, dünya görüşünü bilinmez bir aleme bağlamış olan orta çağ insanlarına yeni bir yaşam biçimi götüreceksiniz. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları. O yeni öğretmenlere böyle güveniyordu ama köylü çocuklarının gerek enstitüde öğrenci iken verilen yetki ve sorumlulukları, gerek köy öğretmeni olarak aldıkları yüklü görevi başaracaklarından kuşkulananlar vardı. 17-18 yaşlarında gencecik öğretmenlerin köyü canlandırmada etken olabileceğine çoğu kişinin aklı yatmıyordu. Üstelik önceki okumuşlar ve bürokratlar belli bir orta tabakadan geldikleri için enstitü çıkışlıların yoksul köylü olmaları da bu kuşkuyu arttırıyordu. Oysa onların başarılarının belirleyicisi yaşları ya da sınıfsal konumları değil, mesleksel donanımları ve iş başarmada kazandıkları yetkinlikti. Köylülerimiz akıl yaşta değil baştadır demeyi biliyordu. Yeni öğretmenler enstitülerin demokratik eğitim ortamında gerçek yaşamın işlerini yaparak, yönetime katılarak çelikleşmişler, deneyim kazanmışlardı. İş ve üretim alanlarından bilgi ve kültür derslerinden edindikleri kazanımlarla kendi öğretmenlerini bile geride koymuşlardı. Enstitülü öğretmenler topluma ve kendilerine yabancılaşmamıştı. Hepsi köylüyü yakından tanıyor ve anlıyorlardı. Köye deneyimsiz, isteksiz ve geri dönmek üzere değil, büyük bir eğitim seferberliğinin donanımıyla gitmişlerdi. Onlar Kuvvayi Milliye'nin eğitim kanadının erleriydi. Onların öğrenciliği hababam sınıflarında avare yıllar olarak geçmemişti. Meslek bilinciyle yetişerek ülkücü bir ruhla gitmişlerdi göreve. Çifteler Köy Enstitüsü ikinci dönem çıkışlılara verilen ve enstitüyü bitirme tezi niteliğindeki Türkçe ödevine öğrencilerin verdiği yanıtlar, yeni köy öğretmenlerinin bilinç ve iş başarma düzeni yansıtan önemli ve özgün bir belgedir bu konuda. Dipnot: S. Kor Yürek ve H.T. Yılmaz, Öğrenci Gözüyle Köy Enstitüleri. 5 yıl önce ilkokulu bitirmiş bir köy çocuğu olarak geldiğim bu kurumdan bugün toplumun ileri saflarında rol almış bir eleman olarak ayrılıyorsun. Bu yetişme zamanı içinde sende ne gibi değişiklikler oldu? Görevini yapabilmek için ne gibi niteliklerin olmasını gerekli görüyorsun? Sende olanlar bunlardan hangileri diye soruluyor. Bu soruya 30 kadar öğrencinin verdiği yanıt tek tek incelendiğinde, yeni öğretmenlerin ülkeye ve köylere yönelik büyük düşler kurdukları, bu amaca uygun donanımda oldukları ve kendilerini nasıl yetiştirdikleri görülüyor. Bunlardan biri olan Simav Demirci Köylü Mustafa Ünver, 26 Kasım 1943 tarihli yanıtında şunları yazıyor. Bu kutsal çatı altında geçen 5 yıl bende devrim diyebileceğim büyük değişiklikler yaptı. 5 yıl önce sadece memur olmak, maaş almak, rahat yaşamak sevdasındaydım. Bu sevda beni ölürcesine çalışıp karnını doyuramayan insanlardan kopup salon hayatına karışmak için yola düşürdü. Neyse ki yolum bu kuruma düştü ve 5 yıl köy aşkıyla dolu bir havayı hücrelerime kadar emdim. Bugün o kerpiç yığını köylerden uzaklaşmak şöyle dursun, ona bir an önce koşmak, yeniden kurup bayındırlaşmak istiyorum. Bugün pulluk dururken kırık sabanın, topal öküzün arkasında koşmaya dayancamız kalmadı. Kısacası modern tekniği köylünün ayağına götürmek zamanının geçmekte olduğunu kavruyor, bunun için sabırsızlanıyoruz. Köyde görevimi iyi yapabilmek için şu niteliklerim olmalı. Sağlam bir karakter sahibi olmak, köylülerle kardeşçe ilişkiler kurmak, İşe candan sarılmak, dürüst olmak, çıkarcılık yapmamak, köyün, okulun, öğrencilerin çıkarlarını gözetmek. Onlara karşı içtenlikli olmak, sevgi beslemek, yaban gibi değil içlerinden biri gibi olmak, köylünün sevinç ve dertleriyle yakından ilgilenmek, gerektiğinde yaralarına merhem olmak, bütün bunlara karşılık hiçbir çıkar gözetmemek, her başlanan işi bitirmek, bütün işlerde bilinçli hareket etmek, iradeli ve direşken olmak. Köyü bir bütün olarak görüp halk arasındaki çatışmaları ortadan kaldırmak, alın yazısı birlikteliği kurmak, ortak çıkarlarını göstermek gerekir. Bu özellikler bende var, eksikleri tamamlamaya çalışacağım. ve benzeri şeyler. Sayfa 14. Hayrettin Özer ise şunları söylüyor. Büyükler ulusal davanın çözümü için bizleri iyi birer eleman olarak yetiştirmeyi amaçladılar. Bizim de ülkemizin her şeyden yoksun insanlarını ilerletmek için yıllarca içinden çıkamadıkları perişanlıktan kurtarmayı, insanlık içindeki gerçek yerine oturtmayı kendimize ülkü edinmemiz gerekir. Enstitüye geldiğimden beri bende olan değişiklikleri sayabilmem olanaksız. Ama bugün gözle görülüp elle tutulacak kadar açık olanları şöyle özetleyebilirim. Bütün değişikliklere, görüş ve düşüncelere ortam hazırlayan, beni güçlendiren okuma zevki ve isteği. Yalnız kendimi değil, kendimden daha çok başkalarını düşünmek. Toplum içinde payıma düşen göreve gücümün en çoğunu harcamak. Haksızlık ve kişisel çıkarların doğurduğu yolsuzluklar karşısında susmamak. Birkaç kişiyi, hızım akrabayı, hemşehriyi değil, toplum için, insanlık için faydalı olan bütün insanları sevmek. Önce köy ve köylünün, sonra da yurdun ve ulusun bütünü ile kalkınmasını ve dünya ulusları düzeyine çıkmasını ülke edinmek. Ulusal davalar uğruna çıkar gözetmeden varlığını armağan ederek çalışmak. Her işe serbestçe girişebilmek, sorumluluktan çekinmemek. Köyde karşıma çıkabilecek işlerin durumuna göre yapıcı, sıvacı, boyacı, künkçü, dülger, tarımcı, kooperatifçi olabilmek. Kültür ve iş derslerinin toptan verdiği etkiyle eskisinden daha farklı bir şekilde güçlüklerle savaşarak düşüncelerimi uygulamaya çalışacak güç ve cesareti almış bir öğretmen olarak yola düşmüş bulunuyorum. Yoluma çıkacak engelleri bilmiyor değilim. Gözünü kişisel çıkar bürümüş olanlar belki tehlikenin en büyüğü olacak. Benim için büyük mutluluk insanların, milletimin milyonlarıyla gülmesi, eğlenmesi, rahat yaşaması ve dünya nimetlerinden aynı ölçüde tatmasıdır. Ülkenin can damarı sayılan, kafasına koyduğunu yapmayı amaçlayan bir köy öğretmeninin isteğine ulaşabilmesi, aşağıdaki özellikleri kendinde taşıması ya da öğrenmesiyle olabilir. Her şeyden önce dürüst ve sağlam karakterli olmak, kişisel çıkarlara fazla önem vermemek, herhangi bir kişinin ya da zümrenin etkisi altında kalmamak, kişiliğini yitirmemek, namuslu ve ahlaklı olmak, halkı etkileyebilecek güçte olmak, taraftarlık gütmemek, herkesle iyi geçinmeyi bilmek, ne çok dik kafalı ne de çok yumuşak başlı olmamak, halkla kaynaşabilmek, onları küçümsememek, hareketlerini yadırgamamak, kibirli olmamak, yapılması gerekli değişiklikleri gönüllerini kazanarak yapmak, iş yapma ve başarma gücüne sahip olmak, tam bir kültür ve bilgiyle işe başlamak, çevrede bulunan her türlü olanaktan yararlanmak, doğaya egemen olmak, kimi doğa güçlerini yenebilecek teknik becerileri ve olanakları bilmek. Yukarıdan beri saydığım nitelikler bugün davamız için en gerekli olanlardır. Yazımın başında ve ortalarına doğru bunlardan kendimde olanları işaret etmiştim. Burada tekrara gerek yok. Bütün gayret ve düşüncem sadece belli olan hedefe varmaktır. Bunun için de gidilecek yolu kendimce seçmiş bulunuyorum. Sayfa 166. Bu öğrencinin sonradan Yüksek Köy Enstitüsü'ne seçildiği anlaşılıyor. Enstitüyü bitirip köylerine gidenlere başka meslek okulları gibi bizimle işiniz bitti güle güle denmiyordu. Görevlerini iyi yapmaları için yanlarına maddi donanım veriliyordu. Enstitü arkalarında her zaman destekti, baba evi gibi başvurabilirlerdi. Denetlemede onlara yardım ve gerekli hizmet veriliyordu. Yeni köy okulları ve öğretmenleri güvence altındaydı. Tonguç bunu şöyle açıklıyor. Yakın zamana gelinceye kadar eğit bilimle uğraşanların, okulları yönetenlerin ve köyde iş gören öğretmenlerin çoğu kentlerdeki çeşitli yönlerden iyi olduğu sanılan okulun bir eşini köyde de kurabilirlerse bununla büyük, iyi bir okula kavuşulduğunu düşünüyordu. Bu inanış çocukça safsatadan başka bir şey değildi. 3238, 3803, 4274 sayılı yasalarla bu önemli eksiklik giderilmiş, köyler kendi okuluna kavuşmuştu. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 615. Köylerin yeni okulları kent okulundan çok farklı kurulmuştu. Orada yalnız ABC öğretilmiyor, bunun yanında yeni ilke ve yöntemlerle çalışarak enstitüdeki gibi iş ve üretim yapılıyordu. Bağı, bahçesi, ormanı, kümesi, işliği, koşum hayvanı, araç gereçleriyle iş içinde yetişen öğrencileriyle enstitülerin birer modeli, birer küçük işletme oluyordu köy okulları. Çocukları gibi köylüler de oraya rahatça girip çıkıyorlar, okuldan ve öğretmenden yetişkinler de yararlanıyor, bilgi ve beceri kazanıyordu. Devletin hiçbir görevlisine ya da kurumuna böylesine ağır yük yüklemediği doğruydu. Onun için enstitü çıkışlı öğretmenler göreve giderken büyük bir donanım ve destekle gönderiliyordu. Yüzyıllardan beri geri bırakılmış, savsaklanmış olan köyü canlandırma amacıyla oraya gönderilen genç öğretmenler, yalnızca ceplerinde bir diplomayla köye gitseler, çoğu toplumsal olan işlerinin altından kalkamazlardı. Enstitü onları cihazlandırıyordu. Köy öğretmenlerine verilen araç, gereç ve benzeri donanım küçümsenecek gibi değildi. Onların devletçe donatılması, gerekli araç gereçlerin verilmesi, köyü canlandırma yönünden derin bir anlam taşıyordu. Birçok köyde köyün tüm ailelerinin iş araçları bir araya toplansa onların hepsi öğretmene verilen araçlar kadar tutmazdı. İş araçları bu kadar eksik ve kıt olan bir köyün canlanması, böyle bir köyde teknik ilerlemenin sağlanması olası değildi. Köy okulu bu araç gereçle donanıyor, kimileri okulda yapılıp üretiliyordu. Öğretmen bu araçlarla yaptığı işleri ders programı çerçevesinde öğrencilerine öğretirken, bir yandan erişkin köylüleri de okulla ve bu araçlarla ilgilendirerek, kurslar açarak yararlanmalarını sağlıyordu. Köy öğretmenlerine az ücret verilip onlara geçimlerini sağlayacak tarım ve teknik sanat araçları verilmesi ve bunun olanakları tanınmasının nedenlerinden biri, öğretmenin yaptığı işlerle köylüye örnek olmasının amaçlanmasıydı. Enstitü çıkışlı öğretmenler damızlı, koşum ya da binek hayvanına, sanatına uygun iş araçlarına, yerine ve gereksinmeye göre tohumluk, buğday, arpa, mısır gibi ürünlere sahip olarak köye gönderilmişlerdir. Onların çalışma ve hayat düzeni hazır maaşla çalışanlarınkine benzemeyecektir. Bunun en önemli nedeni benzerse köye kök salamayacaklardır. Oysa onlardan beklenen işlerin başarılmasının en önemli koşulu iş araçlarıyla donanmış olarak köye yerleşmeleridir. Sayfa 616. Köy enstitüsü çıkışlı kız ve erkek öğretmenlere verilen iş araçları ve gereçlerinin dökümü şöyle. Demircilik araçları, 20 kadar aracın bir bölümü bölge okulları içindir. Yapıcılık, dülgerlik ve marangozluk araçları, 25 parça. Kız öğretmenlere verilecek araç gereçler, başta dikiş makinesi, 15 parça. Bu araçların bir bölümü enstitü işliklerinde yapılıyordu. Köy bölge okulları. Köyü canlandırmak lafla, süslü ve boş sözlerden örülmüş nutuklarla olmaz. Bunu yapabilmek için köyün bağrında eğitim kurumları, kültür kurumları açılmalıdır. Köy bölge okulları bunlardan biridir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç canlandırılacak köy sayfa 638. Milli Eğitim Bakanı Yücel Çifteler Köy Enstitüsü Müdürü Rauf İnan'ı yanına alarak Arap Ören Köyü'ne gittiğinde muhtarın köyümüze ortaokul istiyoruz demesine kızmıştı. Enstitü çıkışlı öğretmenlerin okulunun bulunduğu yerde eski ortaokullardan asla açmayacaklardı. Yapmak istedikleri yeni sistemin okul çeşitlerini çoğaltarak klasik ilk ve orta öğretimi enstitü felsefesi ve yöntemine yaklaştırmak, Türkiye'de eğitimi böyle bir raya oturtmaktı. Arap öğrenli yaşlı İbrahim Ağa, ''Buraya bildiğimiz ortaokulu açarsan çocuklar şu gördüğün işleri yapmazlar. Enstitüye benzer bir köy ortaokulu düşünürsen açarsın.'' diyerek sezgileriyle yakalamıştı bu gerçeği. Bakınız enstitülerin çevre ilişkileri. Köy bölge okulları Arap öğrenli İbrahim Ağa'nın yakıştırdığı gibi enstitüye benzer birer köy ortaokuluydu. Birkaç köy kümesinin uygun bir yerinde açılan bu okullara bölgenin özelliğine göre yatılı ve yatısız öğrenci alınıyordu. Yatılılığın gideri ve eşyalarını her köy kurulu çocuklarının gideri olarak karşılayacaktı. Eğitim, öğretimle ilgili araç gereç gibi donanımları devlet adına enstitüler karşılıyordu. Ancak ilk kuruluşta özendirme amacıyla köylünün yapacağı birçok şeyi örnek olarak enstitüler sağlamıştı. Bölge okullarına 5 sınıflı köy okullarını bitiren çocuklar alınıyor, burada 3 yıllık bir eğitim veriliyordu. Okulun eğitim programı bölgenin özelliğine uygun ve geçerli olacak iş ve derslerle yüklüydü. Eğitmenli okulu bitirenlerden yetenekliler de bölge okullarına alınıp 2 yılı tamamlanarak 3 yıllık programa geçiriliyordu. Bu kurumlara öğrenci almada fırsat eşitliğini sağlamak için köylerin nüfus durumu göz önünde tutuluyordu. Plana göre bölge okulları köylerin canlanmasında ikinci bir santral görevi yapacaktı. İlk kez böyle ilginç bir örgütlenme yapılıyordu Türkiye'de. Köy çocuklarının bir bölümü enstitülere giderek orta öğrenim olanağı bulurken, bir bölümü de bölgelerde açılan bu okullarda üst öğrenim olanağına kavuşuyordu. Bölge okulları ilkokul sonrası düz bir ortaokul değil, mesleksel beceriler kazandıran ve çevrede geçerli olacak iş ve meslekleri programını alan kurumlardı. Burayı bitiren gençler yörelerinde geçerli birer meslek edinmiş olacaktı. Giderek sayıları çoğalacak, programları çeşitlenecekti. Orman köylerinde ormancılık bölge okulu, hayvan yetiştiren bölgelerde hayvancılık bölge okulu, balıkçılık yapılan bölgelerde balıkçılık bölge okulu, kimi yerde motorculuk ve sürücülük bölge okulu, seracılık bölge okulu ve benzeri güzel tasarılar vardı. Bu tasarıların önü kesilmeseydi bugün ülkemizin durumu başka olacaktı. Özellikle Doğu Anadolu'muz için çok yararlı ve kalkınmaya elverişli bir düzenlemeydi köy bölge okulları. Bu düzenleme doğudan batıya iç göçe gereksinim duyurmayacak, Doğu Anadolu'dan nice okumuş beyinler kendi yörelerinin kalkınmasında söz sahibi, iş sahibi olacaktı. Orada köyler arası ulaşım daha zor olduğundan yatılı bölge okulu özellikle bu yöre için doğru bir çözümdü. Böylece her bölgenin gerekli insan gücünü yetiştirmede köy bölge okullarının önemli bir işlevi oluyordu. Çünkü bu okullar programı ve uygulama biçimiyle köyü canlandırmada gerekli olan tarımda modernleşmeye, sanayileşmeye ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak mesleksel teknik eğitim ağırlıklı bir öğrenim veriyordu. Dahası köy enstitülerinde işlene işlene ışıldamaya başlayan yöresel kültür ve sanatların bu kurumlarda da önemli bir yeri olacak, özellikle Doğu bölgemizin etnik kültürü bu yolla daha çok kullanılıp enstitülerle iletişim içinde gelişecek, değer kazanarak ülkede kültür zenginliği yaratacaktı. Ancak köy enstitüleri döneminde açılan bu okullarla Doğu Anadolu'da 1950'den sonra açılan ortaokul nitelikli yatılı bölge okullarını birbirine karıştırmamak gerekir. Ülkenin koşullarını, sorunlarını bilmeyenler bölge okulu sorununu bir hayal olarak görüp bu şimdi olmaz, ileride olabilecek bir şey demişlerdir. Oysa aynı kişiler büyük bir köyün nüfusundan daha az nüfuslu bir ilçeye ortaokul yapılmasının öne alınması için çaba göstermişlerdir. Sosyal adalet duygu ve düşününden yoksun o kimi kişiler daha çok nüfuslu köylere bölge okulunu gereksiz görürken 700 bin kişilik ilçeye ortaokul istemekle ilçede doğmuş olmayı onların ortaokula kavuşması için bir hak olarak görmüş oluyorlardı. Bu davranış demokrasi ilkeleriyle bağdaşmazdı. Köy kent ayrıcalığı yaratır diyerek köy enstitülerine karşı çıkanlar böyle yapmakla bu ayrıcalığı kendileri yaratıyordu. Oysa halk yönetiminin bulunduğu toplumlarda yurttaşlar devlete karşı görevlerde olduğu gibi devletin sunduğu nimetlerden de eşit olarak yararlanmalıydı ki köy kent ayrıcalığı ortadan kalksın. Köylüler için bir bölge okulunu çok görenler kent eşrafının ortaokul isteğini yerinde buluyordu. Kaldı ki kentlere teknik okul açmayı da sakıncalı görüyorlardı. Oysa köy için istenen her şey sosyal ve ekonomik yaşamdaki farklılığın azalmasına yönelikti. Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 637. Tonguç enstitülerden sonra köyün canlanmasında ikinci bir santral görevi yapacak dediği köy bölge okullarını çok önemsiyor, karşı çıkanlara böyle yanıt veriyordu. Bu kurumları modern tarımın, çağdaş teknolojinin araçlarıyla donatmayı, eleman yönünden yüksek köy enstitüsü çıkışlılarla beslemeyi düşünüyordu. 3 sınıflı eğitmenli okullardan 5 sınıflı yeni köy okullarından sonra bölge okulları İnönü'nün gönlündeki 100 mumluk ışığı verecekti köylere. Köy kümelerinin ortasında bölge okulu kurulmasına en elverişli bir köyde yatılı ve yatısız bölge okulu açılacağı 4274 sayılı yasayla saptanmıştı. Köy enstitüleri çok sayıda eleman vermeye başlayınca bölge okulları açılmaya, çoğalmaya başlamıştı. Baştan da açıklandığı gibi 3 sınıflı eğitmenli okul çıkışlı çocuklara 4. ve 5. sınıfları burada bitirme olanağı sağlanıyordu. 5 sınıflı köy okulunu bitirmiş olarak gelenlerle birlikte onlara burada tarımsal ve teknik ağırlıklı bir üst öğrenim veriliyordu. Bölgeye giren köylerdeki okulların gelişmesiyle ilgili fidanlık, deneme tarlası, bahçesi, kooperatif revir, dispanser, işlik, sinema, kitaplık, açık hava tiyatrosu, spor ve oyun alanı ve kuruluşları yaratıp ikinci bir kültür merkezi kurarak bölge köylerinin buradan geniş ölçüde yararlanması amaçlanıyordu. Tonguç köy kümeleri arasında kurulacak bu kültür merkezlerinin köyde eğitimi ve kalkınmayı başka bir boyutta etkileyeceğini hesap ederek köy okulları yapılma başlar başlamaz bölge okulları işine de hız vermeyi planlamış, bunu bakana kabul ettirmişti. Ona göre bölge okulları enstitülerden sonra köylerin canlanmasının ikinci çekici gücü olacaktı. Herhangi bir nedenle bu yapılmayacak olursa tek öğretmenli ve 5 sınıflı köy okulunun köylülerin çağımız uygarlığının nimetlerinden tam anlamıyla yararlanmasına yetmeyeceğini söylüyordu. Sayfa 649. Kent ve kasabalarda oturan yurttaşlar için en doğal gereksinim olarak görülenleri köyde yaşayanlar için de kesinlikle yerine getirmek gerekirdi. köy ilkokulunun sınıflarını arttırmak, genişletmek, çeşitli nedenlerle yakın yıllarda yapılamayacağı için 15-20 köyden oluşacak bölgeler, bölge okulu ile birkaç ilin köyünü içine alan kesimler, yani köy enstitüsü ile daha yüksek okullar yoluyla kültür merkezine kavuşmaktaydı. Bu tür örgütlenme köyleri canlandırmanın, diri köyler durumuna getirmenin çözümlerinden biriydi. Onun için bölge okullarının, açılması gereken köy enstitülerinin kuruluşu ile ilgili çalışmaların hızını durdurmamak, gece gündüz uğraşarak bu işi geliştirmek gerekiyordu. Ülkenin tümüyle kalkınması, kentle köyler arasındaki korkunç uçurumun, ayrımın ortadan kalkması, köylerde oturan yurttaşların bilinçlenmesi, düzeylerinin yükselmesi, köy kümelerinin ortasında bu kültür merkezlerinin yaratılmasına bağlıydı. Başka hiçbir güç ya da örgüt köylüleri gerici anlayışın, softaların, kötü amaçları için politika yapanların sömürüsünden, pençesinden kurtaramazdı. Bölge okulları büyük merkezler olan enstitülerin yaptığı etkileri, sağladığı yararları, kendi köy grupları için sağladıklarında, bu okullar çoğaldığında tüm köylü yurttaşlar da yeni uygarlığın nimetlerine kavuşmuş olurlardı. Yeter ki yeni eğitim kurumları bu anlayışla işletilsin ve kapıları halka hep açık olsun. Sayfa 650.